Ayrım 4. Gerçek hesap bu. Nejat İşler. Sayfa 71. Akusta. Teşvikiye'deki Kız Meslek Lisesi'nin önünde tezgah açtığımız günlerden bir gün, filmlerden tanıdığımız ve tiyatrocu olduğunu bildiğimiz Hadi Çaman çıka geldi. Hepimizle tek tek tanıştı ve orada bulunma nedenini anlattı. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı sahne sorunu olan özel tiyatrolara kıyak çekmiş. Sembolik bir kira bedeliyle tiyatro sahnelemeye uygun okul salonları özel tiyatrolara tahsis edilmiş. Hadi Çaman da komşumuz olmuş bu arada. Aslında bizim işimize geldi bu durum. Belediye zabıtaları bizi daha az rahatsız ederdi herhalde. Yani adam meşhur sonuçta. Hem tiyatroya gelen seyirci bizim kitaplara da şöyle bir bakıverir diye düşündük. Işık hızı ile yapılan tadilat sonunda oynanacak oyun belli oldu ve kadro kurulmaya başlandı. Daha önce çalıştığı oyuncular yeterli olmadığı için oyuncu aramaya başladı Hadi Çaman. Kızlı erkekli birçok oyuncu geldi gitti. Sonunda kadrosunu tamamladı, provalar başladı. Sezona yetişmek için gece gündüz çalışıyorlardı. Nadir verilen aralarda bizim yanımızdaki duvara oturup çay içiyor, şamata yapıyorlardı. İşte Akusta o çay molalarında hemen dikkatimizi çekti. Aynı anda o da bizi fark etti. Biz saçlar uzun, havalı havalı takılan tiplerdik. Oysa kara yağız bir yörük. Merhaba, kolay gelsin. İyi provalar, size de kolay gelsin. Başlarda muhabbetimiz bu kadardı. Hayatımda gördüğüm en hiperaktif ve zeki adamlardan olan Akusta'nın kendi aralarında yaptıkları mavralarda patlattığı esprilere kulak kabartıp kahkahalara boğulunca gelişti. İlk pası o attı. Siz niye böylesiniz ya? Tezgah arkadaşım doktorla birbirimize baktık. Söyleyecek bir şey bulamadık. Biz orta sahada top çevirirken aramıza girip topu çalarak bir pas daha attı. Türkü dinliyor musunuz mesela? Hah, şimdi baltayı taşa vurmuştu işte. Çünkü doktorun lakabı müzik bilgisi yüzünden konulmuştu. O andan itibaren molalarda bizim yanımızda oturdu ve bir çay manyağı olduğu için tiyatronun haşlama çaylarından değil, bizim Hacı'yla Salim'in nefis çaylarından içmeye başladı. Akusta, yanlış hatırlamıyorsam, Ermenek'te babasının çalıştığı devlet üretim çiftliklerinden birinde büyümüş. Yine yanlış hatırlamıyorsam askerden sonra Ankara'ya gidip bir şekilde tiyatroya bulaşmış. Önce çocuk oyunlarında oynamış, sonra da devrimci oyunlarda. Epey turne yapmış. Sonra da ani bir kararla İstanbul'a gelmiş. İyi ki de gelmiş, yoksa tanışamayacaktık. Birbirimizin evlerine gidip geliyor, elde avuçta ne varsa toparlayıp yemekler yapıyor, şahane sohbetler ediyorduk. Akusta'nın efsane evinden bahsetmem lazım. Elma Dağ'da daracık bir binanın en üst katı. Daracık olması yetmemiş, kendisi de aynı tiyatroda oyuncu olan ev sahibi daireyi ikiye bölmüş. Yani ev dediğimiz 15 metrekarelik bir oda aslında. Akusta'nın sevdiği dekorasyon itibarıyla ancak bir evin şark köşesi olabilir. Yalnız abartmadan söylüyorum, o sığınakta bazı akşamlar 8-9 kişi birikirdik. Akusta özene bezene çayı demler, bir tencerede menemeni koyardı önümüze. Laf lafı açar, vakit ilerler, Akusta bu sefer derme çatma yastıklar, sünger parçaları, kilimler marifetiyle bize yatacak yer hazırlardı. Bir gün zabıta ekipleri kamyonetlerle tezgaha yanaştı ve bütün kitaplarımızı topladı. Üstüne evden de çıkarıldık mı? Öyle kaldık ortada. Doktorla ne yapacağız ulan şimdi diye düşünürken Akusta elinde iki anahtarla geldi. Birini bana, birini de doktora verdi ve "Benim evim sizin eviniz," dedi. "Abi olur mu? Göt kadar yer. Hem özel hayat falan. Başlatmayın şimdi özelim özeli. Olan olmayanla paylaşacak her şeyini. Yarın yanağından gayrı. Çaresine bakarız sonra birlikte." Ağlasak mı gülsek mi bilemedik. Sarıldık birbirimize. Tabii doktorla ben işin bokunu çıkardık. İki sene kaldık Akusta'nın malikanesinde. Ama ne iki seneydi. Çocuklarına bakan cefakar bir anne gibi baktı bize Akusta. Çok eğlendik, çok ağladık, çok güzel şeyler yaşadık orada. Arada doktora da bana da işler geliyordu. Geliyordu da beğenmiyorduk hiçbirini. Bazen fırça kayıyordu bize inceden. O zaman kabul ediyorduk bir takımdan dikişleri. Gerçekleşmeyen o kadar çok hayal kurduk ki o evde. Sayısız, sınırsız. Hep kendi hikayelerimizi anlatalım, gerçekleri, bizim gibi yaşayanları da anlatmak lazım diyorduk. Heyecanla aklımıza gelenleri anlatıp durduk uykuya doğru geçerken. Akusta meşhur sözünü söylerdi. "Oğlum, bu evin bir tane penceresi var, o da duvara bakıyor. Kurduğumuz hayaller de pencereden dışarı çıkamıyor. Aha şu duvara toslayıp geri geliyor." 20 yıl olmuş tanışalı ihtiyarla. Bu sene 50 yaşına girecek. Hiçbir şey için geç değil. Konuştuklarımızın çoğu aklımda. Yaşadıklarımızın kafamda kazılı. Bir yerden çıkıverirler piyasaya. Bir tanesini patlatayım mesela. Akusta'da ben de faal politikaya takılmadık hiç. O biraz Ortaköy Kültür Merkezi çevresine takıldı, devrimci tiyatro ya da sinema işini nasıl kotarırız diye. Ben de meraktan Kuruçeşme toplantılarına katıldım. Mehmet Ali Aybar'ın güler yüzlü sosyalizm fikrini kurcalıyordum o aralar. Hep tartışırdık bunları. Yolsuz kaldığımız günlerde Teşvikiye'deki yazarların evine gider, orada yemek yerken tartışanları dinlerdik. Akusta Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesiydi aynı zamanda ve orada da bir takım tartışmaları dinlerdi. Bir kez daha 1 Mayıs geldi çattı. 1 Mayıs 1996. Sendikalar Kadıköy'de karar kıldı. Gazi Mahallesi olayları toplumsal muhalefeti canlandırmıştı. Büyük katılım bekleniyordu. Artık cenazelerde yan yana gelmekten usanmış insanlar bayram kutlamak istiyordu. Akusta ile saniye düşünmedik, gitmeye karar verdik. Üstüne Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden arkadaşlar, okulda akşam 1 Mayıs balosu var, sonra gelin takılırız dediler. Oh ne ala. Vapura bindik, geçtik karşıya. Çasot kortejini arıyoruz. O zaman cep telefonu yok, haberleşemiyoruz kimseyle. Önce alana baktık, birkaç sendika girmiş, marşlar çalıyor, kimi örgütler de alanın büyük bölümünü ipler vasıtasıyla parsellemiş. Kendileri yok ama 13-14 yaşında yüzleri kapalı, elleri sopalı çocuklara bekçilik yaptırıyorlar. Alana giriş çok ağır ilerliyor. Geriye doğru yürüyüp çasotçuları bulmaya karar verdik. Yürü babam yürü, güneş tepemizde. Bir sürü siyasetin yanından geçiyoruz. Arada bana laf atıyorlar. Saçlar uzun, koca küpeler kulağımda. Bir de İtalya'dan bir arkadaşımın getirdiği şahane bir Jim Morrison tişörtü var üzerimde. Bu kafayı daha önceden bekliyordum. Devlet tiyatrosunda çalışırken hızlı abilerden biri takılırdı bana. Ulan uzun saçlı komünist olur mu diye. Neredeyse Hasanpaşa'ya kadar geldik. Hala yok aradıklarımız. O da ne? Acıbadem tarafından bir ordu geliyor. Bildiğin ordu. Tek tip üniformaları, uygun adımları, düzenli sıralarıyla bir ordu. Yürüyüş kararı sayılacak. Say! Hesabı inletiyorlar ortalığı. Karmaşık hisler içinde yürümeye devam ederken Fenerbahçe stadının yakınında bulduk bizimkileri. Menderes abiyi gördüğümde hiç bu kadar sevinmemiştim. Onlar da bunalmış, elden ele sular dolaşıyor. 2 saattir buradayız, bir adım ilerlemedik. Abi 1 saattir de sizi arıyoruz biz. Ulan haytalar, toplanma yerine niye gelmediniz? Uyuyakaldık. Tamam lan, geçin şöyle. Çasot tam kadro orada. Meşhurları görenler geliyorlar. İyi ki buradasınız, halkın yanındasınız diye sarılıyorlar oyunculara. Birden bir haber patlıyor kalabalığın arasında. Polis 3 genci öldürdü. Tabii kulaktan kulağa sayı gittikçe artıyor. Kalabalık artık bir an önce alana girmek istiyor. İş bu ya, o an ilerlemeye başlıyor kortej, sanki musluğu açmışsın gibi. Herkes provokasyon olduğundan emin. Zaten sonra polislerin itiraflarıyla kanıtlandı. Aramızda 77'den Taksim'de olanlar var. Aynı senaryo, dikkat edin diye uyarıyorlar. Kimse de geri vites yok, o meydana girilecek. Lakro, senin ne işin var burada? Arkamızdaki ÖDP Üsküdar'dan bana sesleniyor biri. Yan yana tezgah açtığımız Diyarbakırlı Mithat abi. Küçük oğlu yine omzunda, elinde bayrak, kafasında mendil ıslatılarak yapılmış güneş kalkanı ama bitmiş çocuk. Akusta, yav Mithat, çocuğu niye getirdin? Bak ortalık karışıyormuş diyor. Mithat abiden cevap, alışsın abisi. Saat 16.30-17 gibi giriyoruz meydana. Konuşmalar devam ediyor, şiirler okunuyor, şarkılar falan derken maskeli birileri kürsüyü işgal ediyor. Bugün 3 yoldaşımızı şehit etti polis diye ajitatif bir konuşma başlıyor. Ortalık karışacak belli. İşin tadı kaçıyor. Mendo, gelin şu iskelenin orada çay içelim. Ortalık yatışsın biraz diyor. Oturuyoruz, çaylar geliyor. Daha bir yudum almışken patlıyor ortalık. Polis yalın cop dalıyor herkese. Çocuklar var, anneler var, anneler bağırıyor. Polis, Yunan'ı denize dökecek kararlı. Sahilde bekleyen motorlara kaçışanlar mı istersin, denize atlayanlar mı? Tuhaf bir durum. Çocuklar ezilmesin diye büfenin çatısına çıkartıyoruz. Bizim olduğumuz yerde 1-2 dakika sürüyor arbede. Birkaç cop darbesiyle yırtıyoruz. Uğraşacakları o kadar çok insan var ki başka tarafa gidiyorlar. Akusta'ya bakıyorum nasıl diye. Çayından bir yudum alıyor. Sen birer çay daha söyle. Bunlar mundar oldu diyor. O arbede esnasında bırakmış bardağı elinden. Ortalık biraz durulunca Ziver Bey'e Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin 1 Mayıs balosuna doğru yol alıyoruz. Vardığımızda oradakilerin bakışlarından bizde bir gariplik olduğunu anlıyoruz. Canbaz Rıza, oğlum ne bu haliniz diye soruyor. İlk defa birbirimize dikkatli bakıyoruz. Akusta'nın tişörtü yırtılmış, bense pancar gibi yanmışım. Koy veriyoruz kahkahayı. Kırmızı tuborklar geliyor. Etrafımızda savaştan gelen kahramanları dinlemek için bir çember oluşuyor. Biraz abartarak anlatıyoruz olanları. Benim kafa üçüncüden sonra kıyak oluyor. Akusta da fena değil. Bir süre sonra balo için giyinmiş, süslenmiş kızlarla göz göze gelmeye başlıyoruz. "Tuvalet nerede?" diye soruyorum. Akus da "Dur ben de geliyorum." diyor. Yan yana pisuvara işerken yine kahkaha komasına giriyoruz. "Aşk örgütlenmektir Akus'ta. Görevimiz daha bitmedi." diyorum. Geri döndüğümüzde zaten paylaşılmışız. Güzel bir 1 Mayıs gecesi geçiriyoruz. Sabah kalktığımızda tezgahta buluşuyoruz. Aynı gezide olduğu gibi çiçeklere sopayla vuran kız, eylemcilerin arasında kalan sivil polis, bankaların camlarını kıranlar var gazetelerde, televizyonlarda. Hedef gözeterek öldürülen çocuklar yok. Hadi Çaman, ya sana da bir şey olsaydı? Ne yapardım ben? Bir sürü yer bağladım turne için. Bu ne sorumsuzluk gibisinden çıkıştı Akusta'ya. Bizimki cevabı yapıştırdı. Ben insanlığımdan sorumluyum önce. Mesleğim sonra gelir. Ayrıca merak etme, korudum kendimi. Elimdeki çay bardağı bile kırılmadı. Tabutlar Öveşata'nın en sevdiğimiz repliğini söyledik yıllarca birbirimize. Ama arkadaşlar iyidir. Şimdiye kadar bana yol gösterenlerden öğrendiğim en önemli şeyi paylaşayım. Hayat kısa, sanat uzun, zaman geçirme, zamanını değerlendir. Hayatının anlamı olsun. Askerlik. Madem ergen edebiyatı dinilen sularda yüzüyoruz, askerlik anısı eksik kalmasın. Elimden geleni yaptım askere gitmemek için. Ne yalan söyleyeyim. Alnımın yazısıymış herhalde. Tuzla Piyade Okulu'nda buldum kendimi. Aztek, Azteğmen olmamak için çevirdiğim numaralar tuttu. Kısa dönem oldum sınavdan sonra. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır soğuğunda memleketin hangi köşesine gideceğimiz okunuyor. İzmir, İstanbul, Ankara falan. Necat İşler, Malatya, Fevzi Çakmak Kışlası, Muharebe Taburu. Okuyan subay bile üzüldü neredeyse. Sonradan öğrendim arızaların gönderildiği yer. Zoraki Rehabilitasyon Merkezi. Benim arıza Kuruçeşme toplantılarından. Diğerleri 28 Şubat mağduru üniversite mezunu arkadaşlar. Tuzla'daki sınav günlerinde tanış olduğum tazeler cüzamlıymış gibi davranıyor bana. Kantinde herkes çay çorba ısmarlıyor. Çok uzak fazla yakın hesabı, en uzak bildiğim taşra Ankara. Zoraki hizmete uğramamışım o ana dek. Gözyaşlarıyla süslü bir harem otogarı gecesi, Malatya otobüsünün camından sanki kız kulesine son kez bakıyorum. Birliğe teslim 17'de. Erken gelmişim, tanımadığım yer. Tanıdık sima da mevcut gerçi. Sinema tabii ki. Gani Rüzgar Şavata'nın Drejan filmi oynuyor. İşe bak, Malatyalı bir aşirette geçiyor hikaye. Bu konularda şanslıyımdır hep. Yabancı olduğum mevzuların kullanım kılavuzu, prospektüsü ayağıma gelir. Tek başıma bakıyorum perdeye. Kafamda kabuslar kuruyorum. Teslim olmadan üniversitelilerin takıldığı mekanda vodkaya kayıp kurbanlık koyun gibi birliğe teslim oluyorum. Koğuş mevcudu 120 kelle. Elbiseler yazlık. Malatya soğuk. Kısa dönemler korkulu, uzun dönemler mutedil dalgalı, koğuşun ağları arazide çatışmış çocuklar. Beşe dörtlerin terhisi gelmiş. Benim diplomaya uyanan rütbeliler çocuklara okumuş tiyatro mezunu olduğumu. Gece düzenlenecek tertip komitesi tek başıma benim. Sağ olsunlar ücretimi sıvıyla ödeyip kuruyla arazi hikayelerini anlatıyorlar. Ben de meslek sayesinde havalı bir başlangıç yapıyorum askerlik hayatıma. Yalnız çok soğuk ulan. Şahane bir üsteğmen var bizden sorumlu. Geçen yıl konuştum. Bordo bereli yarbay olmuş. Spora bayılıyor. Yakın dövüşte iyi. Voleybolda kışlayı, basketbolda ikinci orduyu sallıyoruz. Futbolda da Yahya uzmana teslimiz. Duran toplar bende. Övünmek gibi olmasın, abiyi gol kralı yapıyorum. Kısa dönem işi kıyak. 21 gün sonra onbaşı, 2 ay sonra çavuş oluyoruz. Keyfimiz gıcır. Üsteğmen Avrupa'dan tanış çıkıyor. Kendisi Çorlulu. Benim eniştenin yakını. Çay ocağı çavuşu oluyorum. Soğuktan yırttım, neyse. İçtimalara çıkmıyorum. Spor istersen var. Ancak üç köşe teşkili mecbur. Sana zimmetli bir G3 tüfeğim var, namusun. 25 metreye gidiyoruz. Kaya diye bir arkadaşla atış yapmayı reddediyoruz. Kaya harbi sufi bir herif, Konyalı. Ben de ateşli silahlara alerjim var diyorum. Komutan müstehzi, hay hay diyor. Mermi kovanlarını ekmek kasasına toplama görevi veriyor. Gayet mutlu, arkadaşlarımızın kovanlarını topluyoruz. Herkesin atışları bitince komutan, kalan mermilerin hepsini siz atacaksınız diyor. Kayayla içimize akan gözyaşları eşliğinde en az 20'şer atıyoruz. Rütbelilerin atışlarına da eşlik ediyoruz. G3, Keleş, Six Sauer falan filan. Akşam çay ocağını kapatırken Roxy'nin Kapatıyoruz şarkısını söylüyorum. Cenk geliyor. İstanbul'dan ortak tanıdıklarımız çıkıyor. Bırak İstanbul'u, çölde bir tanış çıkıyor. Sonra Bursalı Selçuk geliyor. Üçlü bir çete oluyoruz. En acayip eylemimizi er maaşlarıyla aldığımız kırmızı noktalı hafta sonu filmleri yayınlayan Sine 5'te Transporting filmini seyrettikten sonra yapıyoruz. Pozisyonum itibariyle rahatça çıktığım çarşı izninden bir sürü bebe cevizi, namı diğer muskatla geliyorum. Azı bebeği uyutur, yemeklere tat verir. Çoğu başınızı belaya sokar. Epeyce rendeleyip Transporting'i seyrediyoruz sabaha karşı. Sabah ayıldığımızda Malatya çarşısında berbere gidip Evan McGregor gibi 0 numaraya vurduruyoruz saçları. Çarşıdaki asker lokantasında da tütsülüyoruz kafayı. Nizamiye'deki nöbetçi rütbeli bizi görünce komutanını arıyor. Bereket bizim üsteğmen nöbetçi. Lan diyor, askerdesiniz, kuralları var buranın. Tek kişi yapsanız tamam, üçünüz birden isyana giriyor. Siktirin gidin. Berbat şeyleri anlatmayı sevmiyorum. Bir gece deliren de gördüm, katil de, maktul de. Değil görmek, kadın sesi duymak için bile sıhhiye çavuşuna hastane izni ver diye yalvarmışlığım var. Hastane yakın, helikopterler habire yaralı taşıyor. Kan revan içinde tek düşündüğüm şu oluyor. Yanlış biliyorlar. Askeriye bu memlekette mantığın tek işlediği yer. Bir otostop hikayesi. Thelma ve Louis. 1996 yılının Haziran'ında Margaret Duras'ın Ölüm Hastalığı isimli hikayesinden tek kişilik bir oyun uyarladım. Hızlıca provaya girdim. Yakın bir arkadaşım da bana yardım ediyor. Hemen her gün beraberiz. Beleşe girebildiğimiz salonlarda kurduk sahneyi. Fransız Kültür'de, Hadi Çaman Tiyatrosu'nda ve Martı Sanat'ta oynadık. Güzel geçti, para kazandık, çok mutluyduk. Dedim, oğlum hadi otostopla güneye gidelim. Önce Olimpos'a gittik. Orada arkadaşlarla karşılaştık. Müthiş romantik bir ortam var ama bekar olduğumuz için öyle pek romantizm peşinde değiliz. Nokta atışı arıyoruz. O yüzden biraz sıkıldık. Bir gece orada kalıp Kaş'a indik. Kaş da pek iç açıcı değildi. Arkadaşlarla birkaç hoşbeşten sonra bir sabah kendimizi şimdiki yeni limanın orada otostop çekerken bulduk. 5-10 dakika geçmeden beyaz spor araba bir Honda geçti önümüzden. İçinde iki kız var. Has siktir dedim ya, otostopçunun rüyası geçti gitti önümüzde. Ahlayıp vahlarken Honda'nın stop ışıkları yandı önce. Sonra sola sinyal ve U dönüşü. Thelma ve Louis önümüzde durdular. Nereye? Kafamıza göre. Biz de atlayın. Sırt çantalarımızı bagaja zar zor sığdırarak yola çıktık. Şoför mahallindeki Thelma yolu çok iyi bilmediğini bahane ederek beni yanına oturttu. Eşleşmenin raconunu kesti yani. Kızlar 19-20 yaşlarında. Yalnız bir özgüven sorma gitsin. Ankara'nın kalburüstü ailelerinin çocukları. Lise bitmiş, yurt dışında üniversite okunacak. En afillisinden hem de. Atmışlar kolej keplerini havaya, binmişler arabaya. Antalya'dan başlamışlar. Böyle tiplere teşvikiyeden alışığım. Ancak bu Thelma bir acayip. Louis ise benim arıza arkadaşımla daha 10. dakikada tartışmaya başladı. Neyse, ben Thelma'yla yola bakıyorum. Müzikler güzel. Önce Kaputaş, sonra Patara, geceki durak Ölüdeniz. Ölüdeniz'de denizin ölü tarafında bir kampingde iki oda tuttuk. Yan yana tabii. Kızlar birinde, huysuz Şirin'le, ben de diğerinde. Thelma ve ben yerleşme esnasında arkadaşlarımıza sakin olmalarını, keyfimizin güzel olduğunu, arıza çıkarmamalarını söylüyoruz. İki taraftan da duyuluyor her şey. Louis bağırıyor yan odadan. Yeter, ben açım. Kalk borusu çalmış gibi kapıların önündeyiz. Kampingin sahibi kalender bir adam. Genelde yabancılarla ilgileniyor. Bir ara bizi fark ediyor, yanımıza gelip her şeyin yolunda olup olmadığını soruyor. Yemeklerimiz bitmiş, bir şişe şarap ve peynir tabağı ısmarlıyor. Şahane bir muhabbet dönüyor. Masaya gelenler, gidenler, şarkı söyleyenler, manitacılıklar gırla. Bu arada Thelma ile iyice yakınlaşıyoruz. İngilizler bize şarkılar söyleyip habire içki ısmarlıyorlar. Thelma kulağıma denize girelim diyor. Kucaklayıp götürüyorum. Suya yakınlaştıkça üzerimde ne var ne yok çıkarıyoruz. Herkesin keyfi yerinde, eğleniliyor. Bizim arızalarında arası ısınmış. Ateşle barut suya direnmeden vazgeçiyor. Thelma beni alıyor. Makarayı abarttık herhalde. Sahilden sinirli ve sarhoş bir bağırtı duyuldu. Şikayetçi bir halde homurdanan biri var. Çok ses geldiği için müşteriler rahatsız oluyormuş. Ben hemen turist ayağına yattım. Bizimkiler de oyuna katıldı. Adama çok üzgün olduğumuzu, kendisi gittikten sonra sudan çıkacağımızı söyledim. Gitmedi. Tekrar söyledim, yine gitmedi. Artık dayanamadım. Suyun vücudumda kapatacağı bir yer kalmayana kadar yürüdüm. Çıplaz lan, siktir git işte diye bağırdım. Adam gitti. Kampingin sahibi sabah olunca kibarca kovdu bizi. Sağ olsun kahvaltımızı ısmarladı, gidebileceğimiz yerler tavsiye etti. Ne yapalım falan derken Marmaris'e gidelim dedik. Vurduk yola. Marmaris'e girdikten birkaç saat sonra büyük bir orman yangını çıktı. Dışarıda anonslar falan yapılıyor. Dedikodular uçuşuyor. Geceden yorgun olduğumuzu bahane ederek odalara çekildik. Eski bir Marmaris evi. Çok güzel renove edilmiş. Her şey bembeyaz. Klima yok. Olsun, camları açarız. Sevişirken bak siyah kar yağıyor dedi. Yangının külleri açık pencereden girip odada acayip bir atmosfer oluşturmuş. Birden dönüp benimle evlenir misin dedi. Hayatımda aldığım ilk evlenme teklifiydi. Çok düşünmeden saçmalama çok genciz dedim. Israr etmedi. Birbirimize sarılıp uyuduk. Ertesi gün yola çıktık. Bizimkiler durmadan itişiyor. Benim eleman bana yalvararak bakmaya başladı. Çünkü kendisi durumdan hiç memnun değil ama benim keyfim acayip yerinde. Bir yandan da paralar suyunu çekmiş bizim. Uyku tulumunda kalmamız gerekirken otellerde kalıyoruz. Havalı yemekler yiyoruz. Telma'ya açıldım. Tamam dedi. Bodrum'da bizim tanıdıklar var. İstediğimiz kadar yer içer kalırız. Sonra herkes yoluna. Eyvallah dedim. Bodrum'a geldik. Bir otelin önünde durduk. Bizim arabanın yanında sigara içip volta atarken kızların resepsiyonda pazarlık yaptıklarını gördüm. İçimdeki Anadolu erkeği şaha geldi. Kızlar dışarı çıkınca Telma'yı çektim. Her şey için minnettar olduğumuzu ancak böyle gitmeyeceğini söyledim. Tamam dedi. Zaten Louise'in annesi aradı. Yarın akşam İzmir'de olmamız lazım. O an mı uydurdu bilmiyorum, inandım. Sabah denizciler kahvesinde kahvaltıya sözleştik. Onlar otele, biz meçhule doğru koptuk birbirimizden. Gece barlar sokağında karşılaşırız, gevşeyip beraber uyuruz demiştim ama olmadı öyle bir şey. Liman meydanındaki turizm danışmanının avlusunda kıvrıldık uyku tulumuna. Gürültü ve sivrisinek hücumları yüzünden sabahı dar ettik. Kalkınca denizciler kahvesinde buluştuk, pek konuşulmadı. Hareket vakti geldi, arabaya yerleşildi. Bizim bir acelemiz yoktu İstanbul'a gitmek için. Söke kavşağında Kuşadası otostopu yapacağımızı söyledik. Nasıl isterseniz dedi Telma. Kadın kuulluktan ölecek. Ayrılma vakti geldi. Adresler alındı mektup için. Olası telefonlar. Öpüşüldü, eller suratlarda gezindi. Hadi Luis geç kalıyoruz deyip gaza bastı Telma. Yaz bitimine doğru tezgaha biri not bırakmış. İstanbul'dayız. Akşam kemancıya gelsenize. Telma ve Luis. Her akşamki adresimiz. Gittik tabii. Biraz soğuk başlayan muhabbeti açmak için arka arkaya şatlar yapıldı. Kendime bir geldim, The Marmara'dayım. Sevmedim bu durumu. Servet düşmanı damarım kabardı. Kadir İnanır özentisi hareketlerle kızı uyandırdım, giydirdim, bir bira içirdim kendisine gelsin diye. Taksiye attığım gibi top ağacına kaldığımız eve götürdüm. Lan gecekondu mahallesi değil ki burası. Neyin giderini yapıyorsun? Yere atılmış bir şiltede uyuduk. Uyku arasında kulağıma benimle Paris'e gel dedi. Kendime çok güvenerek belki sonra dedim. Gitti. Mektuplaştık bir süre. Sonra o da kesildi. Belki başka bir zamanda, başka bir mekanda olsaydık belki diye düşündüğüm çok oldu. Atının çatladığı yere evini yap. Dinlen. Kalmak istiyorsan kal. Gitmek istiyorsan yeni bir at al ve bu böyle devam etsin. Gitmek istediğin kadar. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 91.